Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 65. Ayrım. Tayita, emin ol ki benim diye gülümsedi. Ama dış görünüşümde önemli değişiklikler olduğunu kabul ediyorum. Genç bir adam olmuşsun. Bu inanılmaz bir mucize. Ama sesin ve gözlerin beni ikna ediyor. Koşup Tayita'nın eline yapıştı. Eos'ta oligarşlara ne oldu? Oligarşlar öldü. Eos da artık bize bir şey yapamaz. Şimdilik bu kadarı yeter. Sende durum nasıl? Buradaki jari birliklerini şaşırtan bir oyun oynadık. Zaten 20 adam vardı ve hiçbiri kaçamadı. Cesetlerini uçurumdan attık. Görüyor musun? Akbabalar başlarına üşüştü bile. Tinat gökyüzünde dönen leşçil kuşları gösterdi. Tersaneyi ele geçirmek ve gemileri emniyete almak üzere 100 adam gönderdim. İyi iş çıkarmışsın dedi Tayita. Artık tersaneye gidip kumandayı sen ele almalısın. Bütün gemileri topla. İnsanlar gelince herkesi bindir ve başlarına iyi bir rehber koyup gönder. Tüm filo, Nalubale gölü kıyısındaki, hani gergedan avlamak için kıyıya indiğimiz yerde toplanmalı. Orayı gayet iyi hatırlıyorum. Dağdan inerken geçidin başındaki köprüye 20 tane iyi balta kullanan adam bırak. Bizden son kişi de geçince köprüyü uçursunlar. Siz ne yapacaksınız? Meren'le ben Hilto'ya kattığın adamların bir kısmıyla kaleyi bekleyeceğiz. Köprü uçurulana dek Jarelileri oyalamak için. Baş üstüne Lord Tayita. Tinat yüzbaşılarını çağırarak telaşla uzaklaştı. Tayita Meren'e döndü. Hilto ile iki şülluku ve ayırabildiğin kadar adamı göçmenlere yardıma yolla. Hızlanmaları gerek. Bak, asıl Jarre ordusu ile aramızda fazla mesafe kalmadı. Ordunun geldiği yönü gösterdi. Güneşin son ışıklarında ovanın çok gerisinde Jarre ordusu süvarilerinin ve iki tekerlekli savaş arabalarının kaldırdığı büyük toz bulutu görünüyordu. Tayita Fen'i de yanına alıp çabucak küçük kaleyi ve geçidin ağzındaki savunma hatlarını teftişe çıktı ve durumu oldukça vahim buldu. Duvarlar alçak ve bakımsızdı. Ancak yeteri kadar cephaneyle mutfak ve kiler gayet iyi durumdaydı. Düşmanı burada fazla tutamayız dedi Fen'e. En iyi savunmamız hız. Zorlukla ilerleyen göçmenlere baktılar. Yola devam etmek için yiyeceğe ihtiyaçları var. Sidudu ile size yardım edecek genç kadınlar bulun ve geçerlerken onlara yiyecek verin. Özellikle de küçük çocuğu olanlara. Sonra da tersaneye gönderin. Sakın burada dinlenmelerine izin vermeyin. Yoksa hemen ölürler. Meren de dönüp onlara katılmıştı. Tayita ile ikisi merdivenden gözcü kulesine tırmandılar. Tayita yamaçtaki yüksek çıkıntıyı gösterip, ayırabildiğim bütün adamları orada topla dedi. Büyük kayalar toplayıp kenara dizsinler. Patikadan çıkınca jarillerin üstüne yuvarlayacağız. Meren koşarak aşağı inip adamlarını toparlamaya gitti. Tayita da hızla Fen'in yanına döndü. Fen yiyecekleri hazırlamak için uygun kadınları seçerken o da sağlam bulduğu adamları Meren'e yardıma yolluyordu. Sonunda karmaşayı düzene çevirebildiler. Kafile hızlandı. Bir şeyler yiyip içince herkes kendini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Onlar geçerken Tayita erkeklerle şakalaşıyor, yorgun ve isteksiz kadınları gülümsetip sırtlarındaki bebeleri daha yükseğe kaldırmalarına yardım ediyordu. Herkese yeni bir kararlılık hakim olmuştu. Akşam çökerken Fen'in yardımcılarının kahkahaları geceyi tatlandırıyor, Hilton'un artçılarının meşaleleri kafilenin sonunu gösteriyordu. Meşalelerin ışığında Hilton'un uzun boylu gölgesini görüp kafileyi hızlanmaya teşvik eden sesini duyunca Fen, Isis'in yardımıyla galiba herkesi geçirebileceğiz dedi. Tayita koşarak onları karşılamaya indi. Çok iyi iş çıkardın iyi kalpli Hilto diye selamladı. Jarre öncülerine rastladınız mı? Güneş batarken kaldırdıkları toz bulutundan beri bir şey görmedik. Ama çok uzakta olamazlar. Hilto ve adamları iki omuzlarında birer çocuk taşıyorlardı. Tayita, bütün hızınızla devam edin diye emretti ve boş yoldan aşağı koşmaya devam etti. Bütün kafile geçip gidince durup dinledi ve aşağıdan boğuk bir uğultu geldiğini duydu. Diz çöküp kulağını taşa dayadı. Şimdi daha iyi duyuyordu. Savaş arabaları ve yürüyen adamlar. Ayağı fırladı. Çok hızlı geliyorlar. Tekrar Hilton'un bulunduğu noktaya döndü. Sıradaki son kişi sırtına bağladığı çocuğuyla yürümeye çalışan bir kadındı. Ağlayıp sızlayan iki çocuğu da peşinden sürüklüyordu. Yoruldum, ayaklarım acıyor. Dinlenemez miyiz, eve dönemez miyiz? Tayita iki çocuğu alıp omzuna yerleştirirken, zaten eve dönüyorsunuz dedi. Sonra sıkı tutunun diye tembihleyip diğer elini de anneye uzattı. Hadi gel, çabucak çıkarız şimdi. Kadını da çekerek tepeye tırmandı. İşte geldik. Çocukları yere indirdi. Şimdi bu iki güzel kız size güzel yiyecekler verecek. Onları Fen ile Sidudu'ya doğru itti. Sonra perişan ve endişeli anneye döndü. Artık kurtuldunuz. Kim olduğunu bilmiyorum ama iyi bir insansın sen. Tayita onları bırakıp Hilton'un yanına döndü. Son göçmenlerin de tepeye ulaşıp diğer yandan inmeye başladığını gördüler. Şafak sökmek üzereydi. Tayita başını kaldırıp Meren'in durduğu yere baktı. Meren el salladı. Adamları bulabildikleri ne kadar kaya, taş varsa kenara yığmıştı. Tayita, Fen ile Sidudu'ya, gözcü kulesine tırmanın diye emretti. Ben de size katılacağım. Fen bir an itiraz edecekmiş gibi durdu ama sonra tek kelime etmeden döndü. Çok geçmeden Tayita savaş arabalarının kaleye doğru tırmandıklarını duydu. Dikkatlerini dağıtıp tepede bekleyen Meren'le adamlarını fark etmemelerini sağlamak üzere o tarafa yürüdü. Aniden ilk araba virajı alıp karşısına çıktı. O Tayita'ya doğru tırmanırken arkasından diğerleri de gelmeye başlamıştı. Her arabanın yanında bir düzine asker koşuyordu. Dik yokuşu tırmanırken arabaların kenarlarına tutunmuşlardı. Toplam 8 araba vardı ve arkalarından piyade kütlesi gelmekteydi. Tayita gizlenmeye çalışmadı ve öndeki arabadan bir bağırış koptu. Sürücü kırbacını şaklattı ve araba bozuk yolda ileri atıldı. Tayita kıpırdamadı. Bir asker kargısını fırlattı. Ama Tayita irkilmedi bile. Silahın 5-6 adım ötesinde yere düşüp kırılmasını izledi. Bir sonraki kargı ona değebilirdi ama yana çekilerek omzunun dibinden geçip gitmesini sağladı. Fen'in kuleden "Buraya gel Tayita" diye haykırdığını duydu. "Kendini tehlikeye atıyorsun." Ona aldırmayıp arabaları izlemeyi sürdürdü. Sonunda hepsi bir araya gelmişti. Dönüp kaçacak yerleri kalmamıştı. Meren'e elini salladı. "Şimdi" diye haykırdı ve sesi yamaçta yankılandı. "Şimdi, şimdi, şimdi." Meren'in adamları işe koyuldular. İlk kayalar yamaçtan yuvarlanmaya başladı. İnerken önlerine çıkan gevşek kayaları da sürüklüyorlardı. Arabacılar ses duyup haykırarak kaçışmaya başlamışlardı. Ama o daracık yolda sığınabilecekleri bir yer bulunmuyordu. Kayalar arabaları ezip sıplayarak bir alt yoldan tırmanan askerlerin üstüne düşüyordu. Sonunda yol tamamen kapanmıştı. Tayita kendi kendine, "Artık buradan bir sürü araba geçemez" dedi. "Hatta yayalar bile zor geçer." Tatmin olmuştu. Bütün sabah bununla uğraşacaklar. Meren'e adamlarını kaleye indirmesini işaret etti. O arada kendisi de kuleye tırmanıp son göçmen kafilesinin arkadaki bayırda gözden kaybolmuş olduğunu gördü. Fen onu görünce o kadar sevinmişti ki kendini tutamayıp boynuna atıldı. "Benim için çok değerlisin lordum" diye fısıldadı. Başının etrafında uçuşan kargıları görünce kalbim duruyordu. "Madem bana bu kadar değer veriyorsun, o zaman Jarre ordusu yetişmeden önce karnımı doyurmalısın. Dağdan döndüğünden beri pek buyurgan oldun." "Bu da hoşuma gidiyor lordum." Fen gülerek mutfağa gitti. Dönünce korkuluğa dayanarak yumurtalarını ve kara buğday çöreklerini yediler. Jarreli komutanın Merenle adamlarının kayaları attığı yerdeki durumu incelemek üzere 50 kişilik bir keşif kolu gönderişini izlediler. Komutan yolun ortasında bir ok atımı mesafede duruyordu. Uzun boylu yağız bir adamdı ve miğferinde albay olduğunu gösteren tavus kuşu tüyleri vardı. Tayita, "En azından adamın görünüşünü beğenmedim," diye belirtti. Esmer yüzünde köşeli, sert bir çenesi, iri kanca gibi bir burnu vardı. "Onu tanıyor musun, Sidudu?" "Tanıyorum, büyücü. Sert ve merhametsiz bir adamdır. Hepimiz nefret ederiz." "Adı ne?" "Albay Sokloş." Tayita, "Albay yılan yani," diye tercüme etti. "Adaşına çok benziyor zaten." Albay yukarının durumunu tespit eder etmez kalenin önündeki molozu temizlemeleri ve kaledekilerin gücünü sınamaları için adamlarını yolladı. Tayita Fene, "Birkaç ok atın şunlara," dedi. İki kız hemen yaylarını aldılar. Sidudu'nun oku bir jarrilinin burnunun dibinden geçmiş ve adam dönüp kaçmaya başlamıştı. Fende başka birini baldırından vurdu. Adam kurt gibi uluyarak tek ayağının üzerinde sekerek uzaklaştı. Arkadaşları yetişip destek oldular ve okun sapını kırdılar. Sonra iki yaralıyı aralarına alıp geri çekildiler. Uzun bir aradan sonra zırhlı adamlardan oluşan bir birlik virajı dönüp kaleye gelen yola çıktı. "Bu sefer aşağı inme sırası bende galiba," diyen Meren merdivenden korkuluğa kaydı. İkinci piyade dalgası da ok mesafesine ulaşınca Hilto'ya "Hazır ol," diye bağırdı. Hilto da "Hep birlikte," diye adamlarına emir verdi. Adamlar kılıçlarını kıllarına sokup yaylarını aldılar. "Hizaya bak, nişan al, gönder." Oklar sabah ışığında çekirge sürüsü gibi kara bir bulut halinde fırladı. Jarrillerin üstüne yağarken adamların zırhlarından takırtılar yükseliyordu. Birkaç kişi devrildi ama diğerleri safları sıklaştırıp kalkanlarını başlarının üstüne kaldırdılar ve koşmaya başladılar. Hilton'un adamları aralıksız ok yağdırıyordu. Ama kalkanlardan oluşan çatı yüzünden jarrillere bir şey olmuyordu. Kale duvarının dibine kadar gelmişlerdi. Ön saftakiler duvardan destek alarak durdular ve ikinci sıradaki adamlar onların omzuna tırmanarak bir piramit oluşturdular. Üçüncü sırada onları merdiven gibi kullanıp duvarın tepesine kadar ulaştı. Hilton'un adamları kılıçlarla, mızraklarla gelenleri püskürttü. Onların yerine yenileri tırmanıyor, kılıçları birbirine çarpıyordu. Adamlar bağırıyor, küfrediyor ve acıyla haykırıyordu. Küçük bir grup jareli korkuluğa tutunmayı başardı. Ama bu avantajı kullanmalarına fırsat kalmadan Meren, Nakanto ve İmbali başlarına çöktüler. Çoğunu kılıçtan geçirip kalanları da geri püskürttüler. Kulede Fen ile Sidudu, Tayita'nın iki yanında durmuş, dikkatle nişan alıp adamlarını toparlamaya çalışan yüzbaşılara ok atıyorlardı. Saldırı tamamen başarısızlığa uğramış ve düşman, ölülerini duvarın dibinde bırakıp yaralılarını sürükleyerek geri çekilmişti. Sokloş ölene kadar iki atak daha yaptı. Meren'in adamları ilk atağı savaş arabalarına yaptıkları gibi geri püskürttüler. Ancak ikinci atakta üç koldan birden saldırdı ve bu kez çabucak yaptıkları saldırı merdivenlerini de getirmişlerdi. Aynı anda kalenin iki ucundan ve ortasından hücum ettiler. Savunmadakiler gayet muntazam dizilmişti. Ama bu sefer Meren onları daha küçük gruplara bölmek zorundaydı. Bu defaki ümitsiz bir savaştı ve Tayita da onlara katılmak üzere kuleden inmişti. Kızları cephanelikte bulduğu oklarla birlikte kulede bırakmıştı. Sabahın geri kalan kısmında savaş duvarın üstünde yaşandı. Nihayet jarrilleri püskürtebildiklerinde Meren'in adamları perişan durumdaydı. 12 adamları ölmüş ve 10 tanesi de savaşamayacak kadar ağır yaralanmıştı. Diğerlerinin hepsinde de ufak tefek yaralar vardı ve ölesiye yorulmuşlardı. Aşağıdan Soklos'la yüzbaşılarına yeni bir atak için emirler yağdırdığını duydular. "Onları daha fazla tutabileceğimizi sanmıyorum." Meren, aşağıda küçük gruplar halinde oturmuş, Fen ile Sidudu'nun koşturduğunu tulumlardan su içen, körelen, örselenen kılıçlarını bileyen, yaralarını saran veya boş gözlerle öylece duran adamlarına baktı. Tayita, "Binaları ateşe vermeye hazır mısınız?" diye sordu. Meşaleler yanar durumda. Sadece duvarların temelleri taşlandı. Yeri kalan her şey, ana binada dahil keresteden inşa edilmişti. Ağaç yaşlı ve kuru olduğu için kolay yanacaktı. Alevler tamamen sönene dek Jaliller geçemeyecekti. Tayita Meren'i orada bırakıp korkuluğun diğer başına gitti. Bir köşeye çömelip pelerini başına örttü. Adamlar merakla ona bakıyordu. Biri, "Ne yapıyor?" diye sordu. Başka biri, "Uyuyor herhalde," dedi. "Dindar olduğu için dua ediyor. Dualarına ihtiyacımız var." Fen onun ne yapmaya çalıştığını biliyordu ve önünde durup hem gözlerden uzak kalmasına yardım etti hem de psişik güçlerini onunkilerle birleştirdi. Böyle şiddetli bir mücadeleden sonra Tayita kendine gelebilmek için çok çaba harcadı. Ama sonunda bedeninden kurtuldu ve astral özü zirvelerin üstüne yükseldi. Savaş alanına baktı ve muazzam Jarre ordusunu gördü. En az 3000 adam daha gelmekteydi. Sonraki saldırının da hemen kalenin dibinde, ana duvardan görünmeyecek bir yerde hazırlanmakta olduğunu fark etti. Sonra dağların üstünden geçip Kitangule nehrine ve uzaktan görünen göle baktı. Tinat'ın adamlarının tersanede olduklarını gördü. Garnizonu ele geçirmişlerdi ve gemileri bir araya toplamakla meşguldüler. İlk göçmenler gemilere binmeye başlamıştı bile. Ama daha yüzlercesi dağdan aşağı inmekteydi. Tayita yeryüzüne yaklaşan derin geçidin üstüne geldi. Masif gri kaya kütlesinde asma köprü minik ve önemsiz görünüyordu. En son köprüden zayıf ve yaşlı göçmenler geçiyordu. Tinat'ın adamları onlara yardım ediyor, baltalı ekip de köprünün direklerini devirip keresteleri aşağıdaki uçuruma atmak üzere hazır bekliyorlardı. Tayita geri döndü ve çabucak bedenine girip başını açtı ve ayağa fırladı. Fen alçak sesle, "Neler gördün Tayita?" diye sordu. "Bizimkilerin çoğu köprüden geçmiş," diye cevap verdi. "Kaleyi şimdi terk edersek, onlara yetiştiğimizde kalanlar da köprünün üstünde olacak. Fen Sidudu ile ikiniz atları hazırlayın." Sonra koşarak Meren'in yanına döndü. "Adamlarını kaldır. Duvarlarını ateşe verin ve bir sonraki ataktan önce yola koyulun." Artık dövüşmeyeceklerini anlayan adamların morali yükselmişti. Kısa bir süre içinde silahlarını ve yaralıları taşıyarak bitişik nizamda kalenin arka kapılarına ulaştılar. Tayita, kalenin ateşe verilişini denetlemek üzere arkada kalmıştı. Jarre garnizonunda yerleri döşemek ve yatakların altına sermek için saz kullanılıyordu. Şimdi o sazlar duvarların dibine döşenmişti. Meren'in adamları depodan buldukları kandil yağlarıyla sazları ıslattılar. Yanar meşaleleri üstlerine fırlatınca sazlar hemen parladı. Ahşap duvarlar öylesine şiddetle yanmaya başlamıştı ki Tayita ile meşaleciler kaçacak zaman ancak bulabildi. Fen kasırgaya binmiş, duman yelini de Tayita için hazır tutuyordu. Başında Meren ile Hilton'un bulunduğu son müfrezenin ardından onlar da yan yana inmeye başladılar. Asma köprüye gelip de hala en azından 100 göçmenin geçmekte olduğunu görünce dehşete düştüler. Meren gecikmenin sebebini anlamak için atını kalabalığa doğru sürdü. 5 tane yaşlı ama şamatacı kadın derin uçuruma gerili dar tahtaların üstünden geçmeyi reddediyordu. Yolun ortasına yatmış, dehşet içinde haykırarak yanlarına yaklaşana tekmeler savurmaktaydı. "Ölmemizi istiyorsunuz," diye uluyorlardı. 65. ayrımın sonu, sayfa 549. Devamı 66. ayrımda.